Ayrım 33.
Uyan Nihan, uyan, sana bir söyleyeceğim var. Kutunun içindeki kağıttan bahsederken krokinin altında Almanca bir yazı bulunduğunu söylemiştim. Fransızcayı Saint-Joseph'te, İngilizceyi Deniz Ticaret Okulu'nda öğrenmiştim. Zaten lisan öğrenmeye istidadım vardır, lakin Almancam yoktur. Olmadığı için evde o lisandan bir lügat kitabının bulunmayacağı da aşikardır. Cümlenin başındaki sözlere bir anlam veremedim ama arkasından gelen, galiba İngilizce dünya demek olan world kelimesinden başka bir şey değildi. Daha sonra bir ünter vardı ki bu da gene İngilizce under olacak, yani altında sözcüğünün karşılığıydı. Erde nedir? Kendi kendime diyorum ki sakın toprak yahut yeraltı olmasın. Est gibt, şahit var. Mevcut manasına geliyorsa bir cümle meydana çıkıyor. Toprak altında dünya var. Tamam. Onu yazanlar toprağın altında pek mühim bir şey mevcut olduğunu kapalı surette anlatmak istemişler. Apaçık define diyemezlerdi. Dünya sözüyle için önemini belirtmişlerdir. Artık emindim Almanca yazının tercümesi şu. Yer altında dünya var. Kapandığım hamam bölmesinden bu kanaatle çıkmıştım. Abdullah kutusunun içindeki kroki ile beraber şimdiki odamda şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yere duvarda asılı kalmış boş kuş kafesinin içine sakladım. Krokiyi zihnime nakşetmiştim. Biraz evvel yazdığım gibi Nihan'ın omuzuna hafifçe dokunuyorum. Almanca bir şeyler mırıldanıyor. Rüya görüyor galiba. Uykusunda konuşuyor. Birden irkildim. Zira ağzından çıkan kelime gayet vazih olarak Welt idi. Hala kendisinden habersiz mırıldanmasına devam ediyor. Es gibt Welt. Ve nihayet öbür kelimeyi de işittim. Antor der Erde. Nihan krokide yazılı cümleyi yerlerini değiştirerek kesik kesik tekrarlayıp durmaktaydı. Demek ki onu önceden biliyordu. Ona ne olduğunu öğretmişlerdi. Zira sözler başka anlama gelmese bile muhakkak bir parola yahut bir anahtardır. Kendisine sırrı veren adam bizzat kutuyu kovuğa koyan şahıs olduğuna göre bu parolayı, anahtarı, şifreyi genç kadına ezberletmişti. Şimdi kutunun bulunmamasına kederlenen Nihan, yer altında dünya var diye sayıklamaktadır. Mademcilik ve harp esnasında Majino müdafaa hatlarını nihayet zemin katından da aşağıda kurulan gece barlarını hatırlatan bir söz bu. Üçüncüde hakikaten yer altında bir dünya, bambaşka bir alem vardır. Nihan, Nihan. Gözlerini açtı. Bazı kimseler gözleri de yüzleri de güzel olmalarına rağmen uyandıkları zaman bebekleri kötü bir beyaz perde arasından güçlükle sıyrıldığından çirkin bir manzara alırlar. Onunki böyle olmadı. Berrak ve tertemiz açıldılar. Fransızca'da bulunduğu yer mefhumunu kaybettiği için bana odaya bir müddet hayretli baktı. Sonra hatırladı ve korkudan kurtulmuşçasına ne bildi sen misin ne var? Sayıklıyordun, Almanca bir şeyler söylüyordun. Almanca mı? Tabii sözlerimi anlamadın değil mi? Bazı kelimeleri anladım. Mesela dünya manasına gelen Welt, altında demesine gelen Unter gibi olanlarını. İngilizceye benziyorlar. Bu sözlerimi sayıklıyordum. Evet, hatta bir cümle de söyledin. Yer altında dünya var dedin. Saçma bir şey, sayıklama bu. Genç kadın tamamıyla uyanmıştı, sesini yükseltti. Saçma değildi o. Ne saçması? Eğer kutuyu ele geçirseydik içindeki krokide bu sözü yazılmış bulacaktık. Şaşmış görünüyordum. Acayip. Nedir manası? Yer altında dünya olur mu? Dünya yerin üstündedir. Nihan cevap vermedi söyleniyor. Yüreğim yanıyor ne bil. İçim sızlıyor. Seni kendi yatımızda kaptan kıyafetiyle göremeyeceğim. Neniyle dünya turu yapamayacağız. Neni de kim? Yatımızın adı, isimlerimizin ilk geceleri. Gülümsedim. Bir elini bırakıp öbürünü dudaklarıma götürdüm. Dedim ki bir taraftan da. Defineyi bulsaydık bir ton altını nereye, nasıl nakledecektik? Nerede saklayabilirdik? Peşimizde iki grup dolaşırken bu işlerin uhdesinden gelemezdik. Muhakkak yakalanırdık. Yahut rakiplerimizin intikamına uğrardık. Rahat bile nasip olmazdı. Üç hisseyi ayırırdık. Her birimizde 100'er bin altın düşerdi. Gene milyoner sayılırdık. teselliye çalışma, hepsi boş laf. Yer altındakileri nasıl kaldırılacağı ve ne suretle muhafaza edileceği tamamıyla planlaştırılmıştır. Cin havlıyor. Bu havlama bize define arayıcılarını, hasım veya ortaklarımızı bir daha hatırlatmaktadır. Birbirimize bakıştık Nihan. Senin de rahatını bozdum. Beni tanımasaydın şimdi şuracıkta Mine bulunacaktı. Hani Abbasiye barındaki ufak tefekçinin kızı.
Ay ondan biliyorsun.
Bilmediğim var mı? Tarakçıyan grubu 2 aydan beri adım adım peşinde dolaşıyor. Nasıl bir adam bu Tarakçıyan? Tanıyorsun. Yağmurlu gecede beraber geldiğimiz gözlüklü tıknaz adam. Hem bir şey daha bilmiyorsun. Ben seni ilk defa Şutor Oteli'nde değil, Şam'da o bar kızıyla gördüm. Çapkın bir erkek olduğun meydana çıkınca benim çiftliğe sokulmamı kararlaştırdılar. Mina ile 3 gün 3 gece vakit geçirmiştim. Onu dolayısıyla söylettiler. Senden çok memnun kalmış. Pek de cömert davranmışsın.
Şebeke iyi çalışıyor. Almanlar kadar değil güzelim. Onlardaki dosyada karakter tahlilleri bile var. Sebatsız, hercai, meşrep, mesleğine sadık kalmamış. Caka uğruna elindekini gözden çıkarır. Mizacı değişken, çabuk parlayıp çabuk sönen bir adam diye yazmıştır. Yarın öbür gün çiftliği bırakıp gitmeni bekliyorlar. 1 sene dayanamayacağına emin onlar. Aksini ispat edeceğim ve altınlardan tekini kimseye, hele Almanlara katiyen vermeyeceğim. Defineyi buldun mu ki?
Buldum. Buldum diyorum sana, inanmıyor musun? Peki şu yana ne buyuracaksın bakalım? Şu kağıda. Koşu piyanoda sakladığım yerden malum krokiyi aldım. Tekrar odaya girdim. Kağıt elimdedir, sallıyorum, uzatmak üzereyim. Birden vazgeçtim. Hayır dedim, sana da emniyetim yok. Sen de bunu görmemelisin, görmeyeceksin. Sandığın kadar budala değilim. Her işi bittikten sonra malın asıl sahibini aradan çıkarmaya bakacaksınız. Parayı dostunla yiyeceksin. Daha olmazsa ne sana ne bana. Vesikayı doğruca Lübnan devletine teslim ederim. Altınlar antika değildir. Hissemi hükümet verir. Yarın avukatımla bu işi bir görüşmeye gideceğim. Anlıyor musun?
Galiba bağırıyordum. Gecenin durgunluğu içinde sesim belki de gürlüyordu. Nihan sükunetle dedi ki, biraz yavaş, haykırmadan konuş. Davut Ağa'yı telaşa vereceksin. Gözleri elimde sallamaya devam ettiğim kağıda dikilmiş ayaktaydı, ilave ettim. Almanların hakkındaki raporu ne doğruymuş. Caka ona elindekini gözden çıkar. Çabuk parlayıp çabuk sönen adam demişlerdi. Belki de hiç anlamamışsın. Kapıya doğru yürüdü, sordum. Nereye?
Gidiyorum. Bavulumu yarın şoförümle aldırırım. Alarsmarladık.
Daha sabah olmadı. Karanlık gecede koskoca ova ortasında tek başına nereye gideceksin?
Tek başıma değilim ki. Beni hiçbir yerde tek başıma bırakmazlar.
Ne gibi? Pek mi merak ediyorsun? Öyleyse şu perdeyi aç. Şimdi görürsün.
Geri dönen Nihan masa üstünde duran şamdandan yanan bir mum alıp pencereye doğru yaklaştı, dedi ki,
İyi görmek için öbür mumları söndür. Ben elimdekini aşağı yukarı 3 defa sallayacağım. Tam yol hizasına, büyük incir tarafına bak. Oradan bana cevap verecekler. Sen 300 bin altınlık işi çocuk oyuncağı mı sanıyorsun? Yüzündeki kan tamamıyla çekilmişti. Çilleri büsbütün belli oluyordu. Tek mumun ışığında devam etti. Sen bu sabah kutuyu bulamadığını söylediğin vakit evvela inandım. Lakin içime az sonra şüphe düştü. Hele usulcacık kümete girdiğini, döndüğün zaman hamama kapandığını görünce şüphelerim arttı. Hiçbir hareketini gözden kaçırmıyordum. Açıkça söyleyeyim artık, yarın gece sizleri erkenden ilaçla uyutacak, her tarafı arayacaktım. Kağıdı muhakkak bulacak ve hemen kaçacaktım. Bugün yarın yıllarca sonra o para ancak krokiyi çözenin eline geçebilir. Başka kimse bulamaz. Madem ki partiyi kaybettim, artık burada durmanın anlamı yok. Gideceğim. Perdeyi kaldırdı. Mumu söylediği gibi 3 defa ağır ağır
çok ağır sallamaya başladı. Yaklaştım, tarif ettiği tarafa bakıyorum. Işıkla cevap verilmesi bekliyorum. Bir şey göremiyor.
Ne oldu sanki? En ufak bir şey yok.
Bir dakika sabret.
Hah işte. Görmüyor musun nasıl kaptan gözü seninki?
İyi bak. Tam incir hizasına. Bir püf işittim. Odadaki mum söndü ve Nihan'ın dişleri sol elimin üzerine kenetlendi.
Aynı zamanda gevşeyen parmaklarının arasında krokinin kaydığını duydum. Fenası genç kadın yine bir anda yanımdan uzaklaşıvermişti. Ben odadan çıkacağını, kaçacağını tahmin ettiğimden karanlıkta kapıya doğru koştum. Fakat yan taraftaki hamam kapısının şiddetle kapandığını işitince oraya seyirttim. Geç kalmıştım, sürgü içeriden vurulmuş. Hem bağırıyorum hem de kapıya abanıyorum. Tekmelemeye de başladım.
Oda aydınlandı. Işıkta fenerle Davut Ağa göründü. Bir şey sormasına meydan bırakmadan diyorum ki, gel çabuk şu kapıyı kır, yardım et bana. Hızır karı kağıdı kapta okumadan alalım elinden. Yahya'm olanca kuvvetiyle yaslandı. Bir taraftan da soruyor. Ne kağıdı bu? Ne kağıdımı taş kovuğundan çıkardım. Kutudaki kroki sizden gizlemiştim. Ben onu buldum.
Sabık Haydut. Bunu işitince meselenin iki sevgili arasında geçen yarı şaka işlerden bir nevi yarenlik muhabbet alevlendirmelerinden olmadığını anladı.
Geriledi. Eski zaman muhaliflerini kullandığı koçbaşı denilen malum alet gibi kapıya bütün vücuduyla müthiş bir toz vurdu. O hızla kapı bir yana devrildi. Kendisi de öbür tarafa yuvarlandı. Ben Nihan'ın üzerine yürüdüm. Hamam dairesinin idare kandili yanıyordu. İçerisi kafi derecede aydınlıkça partiyi kaybettiğimi anladım. Zira kroki tetkike belki de ezberlemeye vakit bulmuştu. Nitekim sükunetle kağıdı uzattı. Dedi ki, al sevgilim. Artık ihtiyacım kalmadı. Aradığım bir rakamdı, öğrendim onu. 428 mi? Evet. Bu kadarı bana yeter.
Belki eğer şuradan elini kolunu sallayarak serbest çıkabilirsen. Çıkamayacaksın.
Öyle söyledim. Hem de Nihan kadar sükunetle, soğukkanlıkla, yüzüm kasırgadan önceki korkunç simsiyah durgunluk. Sonra Kahyam'a döndüm. Pos bıyıklı, haddinden fazla kabarmış, yaşlı bir aslan suratı almış, bakışı ilk defa gerçekten haydutlaşmış olan Davut Ağa'ya dedim ki, şu kadını hükümete teslim edeceğiz. Yarın erkenden Zahle jandarma karakoluna gidip haber vereceğim. Sen de kaçmamasına dikkat edeceksin. Muhafazasına memursun Davut. Sözümün manasını anlarsın. İcap ederse bir yere kapa yahut bağla yahut da başında bekle. Nasıl münafıksa, muhakkaksa ve uygunsa öyle yap.
Yeter ki jandarmalar geldiği zaman elinde bulunsun. Böyle dedim ve Nihan'ın yüzüne bakmadan krokiyi geri alıp odadan çıktım. Yandaki geçici odama girdim. Bir divan üstüne serilmiş olan yatağa oturdum.
Oturdum ve pek münasebetsiz şeyler yaptım derhal anlayıverdim. Geç kadın bana bir gece bütün hayatını ve esrarlı macerasını samimiyetle anlatmış. Beraber çalışmayı ve parayı birlikte ele geçirmeyi garajsız yuvasız teklif etmişti. Aramızdaki ahdi bozan bendim. Kutuyu bulduğumu kendisinden saklamıştım. Elbette ki krokiyi almak, hele en ehemmiyetli noktasının 3 rakamdan ibaret olduğunu bildiği için bunu okumak isteyecektim. Gayet basit bir hileyle, saflığımdan istifade ederek işi başardım. Ortada kızacak, köpürecek, tehditlere kalkışacak hiçbir şey yoktu. Bu münasebetsizliklerim karşısında Nihan başka ne yapabilirdi? Madem ki definenin kapısını 428 rakam açıyordu, onu öğrenmesi şarttı. Kendi kendime söyleniyorum. Kapalı koyratlık ettim, pişmanım ama bir kere oldu. Hemen dönüp ayaklarına kapanamam ya. Davut Ağa'dan utanırım, biraz daha durayım. Bakalım öbür odadan ne ses çıkacak? Kulak kabarttım. Genç kadınla yaşlı Kahyam mırıl mırıl konuşuyorlar. Konuşmanın sakin geçtiği anlaşılıyor. Yan kapıya yaklaştım. İncecik tahtadan yapılmış kapı aynasına başımı dayadım. Dinliyorum. Lakırdeden Davut. hem de tatlı bir sesle. Adeta gönül alır gibi yumuşak bir ahenk var bu seste. Hatta iyice işittim. Söz arası. Kızım, küçük hanım gibi okşayıcı hitaplar bile kullanıyorum. Tamam, eski haydutu büyüleyivermiş. Fakat öfkelenmiyorum. Bilakis memnunum. Hah, şimdi konuşmaya Nihan başladı. Noksan Türkçesiyle derdini anlatmaya çalışıyor. O da hoş hitaplar bulmaktan geri kalmıyor. Davut ağacım, ağam, Kabil'inden sözler. Kendimi beğenmiyorum. Çocukluktan kurtulamayan bir adam. Ben. Kulağım hala kapı aynasında. Niçin? Pekala oraya dönebilirim. Dönmeye hazırlanıyorum. Niyetim eşikte durmak ve kahyama şu emri vermek. Hanım serbesttir. Yarın sabah gitmek istediği yere kendisini sen götür bırakırsın. Ben çiftliğin sahibi oldukça altınlar gömülü kalacak. Sonra kim ne yaparsa yapsın işte bu kadar. Yürüyorum. Lakin kapının usulcacık açıldığını görünce durdum. Nihan bana doğru gözleri yerde mahcup geliyor yaklaşınca. Kusurumu affetmebil dedi. Ben de seninkini unutacağım. Cevap vermedim. Kapıya doğru yürümekte devam ediyorum. Ne yapacağıma kederle, endişeyle bakıyor. Anahtarı çevirdim. Ağır ağır döndüm. Bu sefer mumu söndüren benim. Susuyoruz. Davut Ağa'nın merdivenlerden indiği, gıcırdayan basamaklardan anlaşılıyor.